Ayrım 20, sayfa 250. Fevzi Paşa hükümetin izin vermesi üzerine İzmir Körfezi'nin de mayınlanmasını emretti. Körfez ağzında sadece gizli bir geçit bırakıldı. Bütün yabancı gemilere de 24 saat içinde İzmir'i terk etmeleri bildirildi. Kılavuz motorlar gemilere yol göstereceklerdi. Körfez'e yabancı savaş gemisi girmesi de yasaklandı. Karar İstanbul'daki temsilci Doktor Adnan Bey aracılığıyla devletlere bildirildi. Kararın sertliği telaş ve tepki yarattı. Hava birdenbire çok gerildi. Dipnot Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 113-115. Balıkesir'de yalnız istasyon değil, yollar da kaynıyordu. Bütün köyler Balıkesir'e akın etmiş gibiydi. Bir gazeteci kalabalığı 50 bin kişi diye tahmin etti. Her türlü hayali aşan bir kalabalık vardı. Paşa ve eşi trenden inince o kenetlenmiş, ayrılmaz, yapışık sanılan kalabalık saygıyla ikiye ayrıldı. Kimseye dokunmadan geçebilecekleri kadar bir yol açtı. İstasyondan çıkıp belediyeye yürüdüler. Daha sonra ordu karargahını ziyaret ettiler. Bütün caddeler, sokaklar, dükkanlar, evler, camiler, minareler bayraklarla donatılmıştı. Gece yemeğe Latife Hanım da katıldı. Başı örtülü, yüzü açıktı. Kalabalık sofrada tek hanımdı. Kimse eşini getirmeye cesaret edememişti. Paşa, zafer milletin azminin eseridir dedi. Bu azimle bilim, eğitim ve uygarlık yolunda da ilerleyeceğiz. Yemekten sonra hep birlikte binanın önüne çıkıldı. Fener alayını seyrettiler, havai fişekler karanlık kış göğünü süsledi. Latife Hanım'a teşekkür etti. Sağ ol, sakın yılma. Bir gün yanına valinin hanımı gelir, öbür gün belediye başkanının hanımı. Yavaş yavaş alışılır, katılanlar çoğalır. Bu ilkellik biter, uygar sofralarda birlikte oturmayı öğreniriz. Dipnot: Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralof evliliği dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'yı kutlamıştı. Paşa Aralof'a bugün şu ünlü yanıtı verdi. Gösterdiğiniz hissiyat ve tebrikattan dolayı bilhassa teşekkür ederim. Ben en büyük ve hakiki saadeti mazlumlar aleminin kurtuluş gününde idrak edeceğime kaniyim. Hak ve adaletin aşığı ve savunucusu olan milletlerin müşterek mesaisiyle bu kurtuluş günlerini mutlaka idrak edeceğimize kat'i emniyetim vardır. Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 116, 6 Şubat 1923. Yüzden fazla mazlum millet 20. yüzyıl içinde bağımsızlığına kavuşacaktır. En büyükleri Hindistan'dır. Bu saatte Lozan Palas'ta büyük hareketlilik vardı. Son olarak Türk kurulu da bu gece yarısından sonra Lozan'dan ayrılacaktı. Bavullar, çantalar toplanıyor, dosya sandıkları hole indirilip kapıda bekleyen otomobillere taşınıyor, hesaplar görülüyordu. İkinci oteldeki üyeler ile istasyonda buluşulacaktı. İsmet Paşa Yunan toprağından geçmemek için Bükreş-Köstence hattını seçmişti. Trene Türk kurulu için fazla vagon eklenecekti. Müttefikler, özellikle Fransızlar, İsmet Paşa ricacı olursa geri gelmeye hazır olduklarını duyurmuşlar ama İsmet Paşa Türkiye'yi küçülten bu beklentiyi boşa çıkarmıştı. Ankara'ya dönüyoruz. Çağırırsanız geliriz. Bugün İsmet Paşa Lozan'ı gezmiş ve ilk kez alışveriş yapmıştı. Paşanın ısmarladığı nikah yüzükleriyle kendi adına bir evlilik armağanı almıştı. Yemeğe geç saatte oturdular. Sabah 7 Şubat Mustafa Kemal Paşa ordu karargahında çalıştı. Öğle namazını büyük bir cemaat ile Zağanos Paşa camisinde kıldı. Şehitler için okunan mevlidi dinledi. Mevlid bitince yerinden kalktı, ağır adımlarla minbere çıktı. Cemaat dikkat kesildi. Millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, iyiliği ve hayrı üzerinize olsun. Dinimiz son dindir, ekmel dindir. Dini yücelten bir konuşma yaptıktan sonra burada da soru sorulmasını istedi. Sorular bitince minberden indi, soruları ayakta yanıtladı. Biri hutbenin diliyle ilgili bir soru sormuştu. Haklı bir soruydu. Çünkü hutbe Arapça okunur, halk da anlamadan dinlerdi. Genellikle hazır Arapça hutbeler okunurdu. Mustafa Kemal Paşa hutbenin tarihi, anlamı, işlevi konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Bilgisiyle yobazları bile hayran bıraktı. Yanıtını şöyle bitirdi. Hutbelerin dilinin bilinmesi, anlaşılması, bilim ve fenle uygun olması gerekir. Hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın gereklerine uygun olmalıdır ve olacaktır. Dipnot: Hutbenin Türkçe olması için birkaç yıl hazırlık yapılması gerekmiştir. Yüzlerce yıl hutbenin dili konusu üzerinde durulmamış olması, Osmanlı döneminin temel zaaflarından birini sergiliyor. Geniş düşünmemek. Bugün okunan hutbeler Türkçe ve temel güncel sorunlarla ilgili ise bunu Mustafa Kemal Paşa'nın Zağnos Paşa Camisi'nde yaptığı bu konuşmaya borçluyuz. Acaba Atatürk'e borçlu olmadığımız ne var? Hutbenin Türkçe olmasını ilk öneren Ali Suavi'dir. Ş. Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Cilt 2. Kitap sayfa 52. Sonra hilafet, Lozan, Osmanlı borçları, ticaret, tarım, sanayi, kadın hakları ve Halk Partisi hakkındaki soruları yanıtladı. Sohbeti şöyle bitirdi. Yüzyılların verdiği dersler milletimizi uyandırdı. Her yerde halkımız sizin gibi memleketin bugünü ve geleceğiyle çok ilgili. Ordumuzu da gördüm. Halkta ve orduda gördüğüm kudret, kabiliyet haklarımızı elde etmeye yeterlidir. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 113-121. Bu konuşmalara ek olarak verilen gazete alıntılarından da yararlanıyorum. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım buradan Balya'ya ve Edremit'e gitmişlerdir. Paşa iki yerde de askeri birlikleri denetler. Edremit'te akşam yemeği için bir doktorun geniş evi hazırlanmıştır. Ev sahibi hanımın kız kardeşi vardır. Yardım için bazı öğretmen hanımları da çağırır. Büyük sofrada Latife Hanım'la birlikte bu hanımlar da yer alırlar. Atatürk, eşim yanımda olduğu halde dolaşıyorum ama hiçbir yemeğe hiçbir hanımefendi katılmadı der. Bu uygar sofra için teşekkür eder. Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Sayfa 111 ve devamı. Büyük şehirler kendiliklerinden çağa ayak uyduracaklardır. Köyler de zaten kadın hayatın dışında değildir. Orta çağ kasabalar ve küçük şehirlerde tutunmaya çalışacaktır. Barış yapmayı başaramadıkları için İngiliz, Fransız ve İtalyan basını hükümetlerini eleştiriyorlardı. En çok yüklenen de Fransız basınıydı. Bu zor dönemde Türklerin İzmir Körfezi'ni mayınlatarak deniz trafiğine kapatması Fransız hükümetini sinirlendirdi. Bu kararı dinlemeyeceğini, mayınları toplatacağını bildirdi. Fevzi Paşa da mayınları toplamaya girişmeleri halinde ateşle karşılık vereceklerini açıkladı. Savaş olasılığı yine geri dönmüştü. Dipnot: Lozan Telgrafları 1. Cilt sayfa 508. Körfez'in girişindeki tabyalardan başka kıyılara da ağır toplar yerleştirildi. Mayın hattı daha sıkılaştırıldı. Elde iki eski torpido bot vardı. Körfez'in ağzında karakol gezmeye başladılar. Uçaklar Ege üzerinde keşif uçuşları yapıyordu. Topkapı Sarayı'ndaki tarihi hazinenin önemli bir kısmı sessizce Konya'ya taşındı. Havada Çanakkale günlerini hatırlatan bir şeyler vardı. Tehlikeli biçimde tırmanan gerginlik, Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e dönmesi, durumu öğrenen İsmet Paşa'nın telgrafla müdahalesi ve İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Vekili Mr. Henderson'ın sakinliği sayesinde geçiştirilecektir. Fransızlar mayınlara yaklaşmama akıllılığını gösterdiler. Birkaç gün sonra da Türkler geçidi genişlettiler. Şu anlaşıldı ki Türk suları artık tekin değildi. İzmir şu sıra savaştan daha güzel bir şeye hazırlanıyordu. Türkiye İktisat Kongresi'nin yapılacağı binadaki eksikler tamamlanmış, salon ve localar halılar bayraklarla süslenmişti. Hazırlıkları yöneten İzmir Kurulu çok çalışkandı. İktisat Bakanı Mahmut Esat Bey, iş arkadaşları ve 150 kadar temsilciyle 11 Şubat günü İzmir'e geldi. Mustafa Kemal Paşa bakanı ve temsilcileri kabul etti. Ayrılırlarken Mahmut Esat Bey'e "Sen kal" dedi. Temsilciler ayrıldıktan sonra çalışma odasına geçtiler. Kongre hakkında bilgi aldı. Mahmut Esat Bey'in kongrede yapacağı konuşmaya göz attı. Beğendi. Tasarladıkları iktisat siyasetini bakan olarak Mahmut Esat Bey açıklayacak ve tartışmayı açacaktı. Temsilciler erkenden gelmeye başlamışlardı. Gelenler 1000 kişiyi geçecekti. Misafirler için otellerde, pansiyonlarda ve okullarda yatacak yerler sağlanmıştı. Bazı İzmirliler açıkta kalanları evlerinde misafir etmeye hazır olduklarını bildirdiler. Yemek için binanın birinci katında büyük bir lokanta kurulmuştu. Sergide yer alacak ürünler dev binanın alt katındaki yan salonlara yerleştiriliyordu. İzmirliler kongreye büyük ilgi göstermekteydi. İlk kurşun gibi milli iktisata doğru ilk adımın da İzmir'de atılmasından çok mutluydular. 17 Şubat Cumartesi sabahı İzmir ayaktaydı. Temsilciler, görevliler, meraklılar kongre binasına akıyordu. 10.30'da kongre Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla açılacaktı. Alt kattaki büyük salon temsilcilere, davetlilere ve basın mensuplarına, balkon ve localar kongreyi izlemek isteyen halka ayrılmıştı. Halka ayrılan yerin 500 kişilik bölümü kadın dinleyiciler içindi. Erkenden gelmeye başlayan temsilciler ve halk sergiyi gezdikten sonra yerlerine geçiyorlardı. Temsilciler 4 gruba ayrılmıştı. İşçiler, sanayiciler, ziraatçiler ve ticaretçiler. Kuvvayi Milliyeci Ayşe Çavuş da sergilensin diye yetiştirdiği ürünleri alıp gelmişti. Dipnot, Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, sayfa 220-230'da sergide yer alan tüm ürünlerin tam listesi bulunuyor. Bir başkanlık, bir de konuşma kürsüsü hazırlanmıştı. Davetliler arasında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Paşa, İzmir'deki komutanlar, vali, belediye başkanı, Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralov ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov ile eşleri, İzmir'deki konsolosluk görevlileri vardı. Dipnot, Büyükelçi Abilov 23 Şubat günü İzmir'de hastalanarak ölmüştür. Temsilciler ve dinleyiciler Fevzi Paşa ve komutanlar ile Aralov ve Abilov'a büyük sevgi gösterisinde bulundular. İzmir işçi temsilcisi olarak 6 hanım seçilmişti. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kara Fatma da çiftçiler arasında yer almıştı. Manisa'dan sanayicilerin temsilcisi olarak seçilen Kazım Karabekir Paşa sivil gelmişti. Manisalıların arasında oturuyordu. Temsilcilerin sayısı 1300'ü, dinleyicilerin sayısı 3000'i aştı. 10.20'de Mustafa Kemal Paşa da salona girdi. Dipnot, Latife Hanım'la ilgili bütün kitaplarda Mustafa Kemal Paşa'nın İktisat Kongresi'ni açmaya Latife Hanım'la birlikte geldiği belirtiliyor. Profesör Doktor Gündüz Ökçün kongre ile ilgili eserinde bütün gazetelerde yer alan ilk güne ilişkin haber ve yazıları veriyor. Ama hiçbirinde Paşa'nın Latife Hanım'la birlikte geldiği yazılı değil. Anadolu Ajansı'nın açılışla ilgili haberinde de Latife Hanım'la ilgili bir bilgi yer almıyor. Atatürk'ün bütün eserleri 15. cilt sayfa 138. Gece trenle yola çıkacaklardı. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar ertesi gün Eskişehir'de İsmet Paşa ile buluşacaklardı. Latife Hanım herhalde evde yol hazırlığı yapıyordu. İlk kez Ankara'ya gidecekti. Temsilciler, davetliler, dinleyiciler ayağa fırladılar. Alkışlar, sevgi aykırışları dev binaya sığmadı, dışarı taştı. Salonu ve dinleyicileri selamlayarak ilerledi. Davetlilerin ellerini sıktı, ön sıraya oturdu. Bahriye bandosunun çaldığı bir parçadan sonra belediye adına gazeteci Haydar Rüştü Bey, Öktem, kürsüye geldi. Kısa bir konuşma ile temsilcileri, misafirleri ve halkı selamladı. Mustafa Kemal Paşa'yı açış konuşmasını yapması için başkanlık kürsüsüne davet etti. Mustafa Kemal Paşa şiddetli alkışlar arasında kürsüye geldi. Türk devletleri tarihinde örneği olmayan bir konuşma yaptı. İktisadın çok önemli, milli iktisadın ise bağımsızlığın güvencesi olduğunu söyledi. Konuşması sık sık uzun alkışlarla kesildi. Devletin artık bir iktisat devleti olması gerektiğini belirtti. Müttefiklere de şu mesajı verdi. Bütün cihan bilsin ki bu millet tam bağımsızlığını sağlandığını görmedikçe yürümeye başladığı yolda durmayacaktır. Dipnot, bu konuşmayı herkes özellikle de her siyasetçi okumalı. Uzun olmasına rağmen bu nedenle buraya alıyorum. Arayıp bulmak için kimse yorulmasın. İzmir İktisat Kongresi'ne açış nutku, 17 Şubat 1923. Efendiler, aziz Türkiye'mizin iktisadi yükselmesi vasıtalarını aramak ve bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir mukaddes gaye için bugün burada toplanmış olan sizlerin, muhterem halk temsilcilerinin huzurunda bulunmakla çok mesut ve bahtiyarım. Efendiler, uzun gafletlerle ve derin kayıtsızlık ile geçen asırların iktisadi bünyemizde açtığı yaraları tedavi etmek, tedavi çarelerini aramak ve memleketi mamuriyete, milli bir refaha, saadete ve servete ulaştıracak yolları bulmak için vuku bulacak mesainizin çok kıymetli ve muvaffakiyetli neticelere kavuşmasını temenni ederim. Arkadaşlar, sizler doğrudan doğruya milletimizi teşkil eden halk sınıflarının içinden geliyorsunuz ve onlar tarafından seçilmiş olarak geliyorsunuz. Bu itibarla memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyacını ve milletimizin emellerini ve elemlerini yakından biliyorsunuz. Herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, alınması lüzumunu beyan edeceğiniz tedbirler doğrudan doğruya halkın lisanından söylenmiş gibi kabul olunur. Bu en büyük isabetlere sahiptir. Zira halkın sesi hakkın sesidir. Efendiler, tarih milletlerin yükseliş ve düşüşü sebeplerini ararken birçok siyasi, askeri, toplumsal sebepler bulmakta ve saymaktadır. Şüphe yok bütün bu sebepler toplumsal hadiselerde tesirlidirler. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla, yükselişiyle, düşüşüyle alakadar ve münasebetler olan o milletin iktisadiyatıdır. tarihin ve tecrübenin tespit ettiği bu hakikat bizim milli hayatımızda ve milli tarihimizde de tamamen tecelli etmiştir. Hakikaten Türk tarihi incelenirse bütün yükseliş ve düşüş sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı derhal anlaşılır. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler, yok oluşlar ve felaketler, bunların tamamı vukua geldikleri devirlerdeki iktisadi ahvalimizle münasebetler ve alakadardır. Yeni Türkiye'mizi layık olduğu mertebeye ulaştırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. Efendiler, bir milletin hayati vasıtalarını refah ve saadetini teşkil eden iktisadiyatı ile iştigal etmemesi, iştigal edememesi nazarı dikkati çeken bir keyfiyettir. Fakat biz itiraf etmeye mecburuz ki iktisadiyatımıza lüzumu kadar ehemmiyet vermemiş bulunuyoruz. Bir milletin doğrudan doğruya hayati vasıtaları ile iştigal edememesi, o milletin yaşadığı devirler ile ve o devirleri tespit eden tarihiyle çok alakadardır. Dolayısıyla biz de eğer iştigal edememiş isek hakiki sebeplerini geçirdiğimiz devirlerde ve bilhassa tarihimizde arayabiliriz. Fakat böyle bir inceleme yaptığımız zaman ne yazık ki itirafa mecburuz ki biz henüz şimdiye kadar hakiki, ilmi, olumlu manasıyla milli bir devir yaşayamadık. Dolayısıyla milli bir tarihe sahip olamadık. Bu noktayı biraz izah edebilmiş olmak için hep beraber Osmanlı tarihini hatırlayalım. Osmanlı tarihinde bütün gayretler, bütün mesai, milletin arzusu, emelleri ve hakiki ihtiyaçları bakımından değil, belki şunun bunun özel emellerini, ihtiraslarını tatmin bakımından vuku bulmuştur. Mesela Fatih, İstanbul'u zapt ettikten sonra, yani Selçuki saltanatıyla Doğu Roma İmparatorluğu mirasına konduktan sonra, Batı Roma İmparatorluğunu da zapt ederek azametli bir saltanat kurmak istedi. Böyle geniş bir emel takip eyledi. Böyle bir emeli takip ve tatbik edebilmek için bütün milleti asli unsuru arkasından bu hedefe doğru sevk etti. Mesela Yavuz Sultan Selim, Fatih'in açtığı batı cephesini tespit etmekle beraber bütün Asya'yı birleştirerek büyük bir İslam imparatorluğu vücuda getirmek üzere böyle bir siyasi yol takip etti. Asli unsuru bunun arkasından dolaştırdı. Kanuni Süleyman her iki cepheyi azami derecede genişletmek, bütün Bahri Sefidi bir Osmanlı havuzu haline getirmek, Hindistan üzerinde nüfuzunu tesis eylemek gibi çok azametli, şahane bir siyaset takip etti. Bu siyasetin tatbiki için asli unsuru kullandı. Arkadaşlar, bütün bu tavırlar ve harekat incelenirse görülür ki, bu azametli, kudretli padişahlar takip ettikleri harici siyasette kendi emelleri, hırsları ve arzularına dayanmışlardır. Büyük ve şahane arzularına dayanmakla beraber, dahili teşkilatlarını, dahili siyasetlerini bu ihtirasların doğurmuş olduğu harici siyasetlerine göre tanzim etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Halbuki harici siyaset, dahili teşkilat ve dahili siyasete dayandırılmak zaruretindedir. Yani dahili teşkilatın tahammül edemeyeceği genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayali harici siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler. Hakikaten Osmanlı hakanları asıl olan noktayı unuttular. Hissiyatları ve emelleri üzerine bütün harekat ve fiilleri bina ettiler. Dahili teşkilatlarını harici siyasetlerine uydurmak mecburiyetinde kalınca zapt ettikleri memleketlerde bütün unsurları, lisanları, dinleri, ananeleri, her şeyi başka başka olan ve birçok milletlerden ibaret bulunan bu unsurları olduğu gibi muhafazaya kalkıştılar ve onlara bütün bu şeyleri muhafaza edebilecek istisnalar, imtiyazlar bahşettiler. Buna karşılık asli unsur uzun seferler yapmakla, fetih meydanlarında ölmekle, zapt olunan memleketlerin kendisini ve halkını beslemekle ve onlara bekçilik etmekle kendi kendini tahrip ediyordu. Bu itibarla millet asli unsur kendi evinde, kendi yurdunda ve kendi hakiki hayati vasıtalarını elde etmek için çalışmaktan tamamen mahrum bir halde bulunuyordu. Bu tacidarlar milleti böyle diyar diyar dolaştırmakla, onlara kendi yurtlarını düşünmeye müsaade etmemekle de yetinmiyorlardı. Belki fetih dairesi dahiline gelen halkı memnun edebilmek için, son yabancıları memnun edebilmek için doğrudan doğruya asli unsurun hukukundan ve hayali ve iktisadi kaynaklarından birçok şeyleri lütuf olarak, ihsan olarak, hediye olarak onlara bahşediyorlardı. Mesela Fatih zamanında Cenovalılara ve Patrik'e verilen imtiyazlar ile açılan yol kendisinden sonra daima genişlemiş ve sağlamlaştırılmış bulunuyordu. Bu imtiyazlar, bu istisnaiyet hükümetin en kuvvetli, en azametli zamanında vuku buluyordu. Yalnız ve yalnız padişahın bir müsaadesi, bir ihsanı olmak üzere vuku buluyordu. Hepiniz hatırlayabilirsiniz, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Venediklilerle ticaret anlaşması yapılmıştı. Fakat padişah Venediklilerle ticaret anlaşması yapmayı kendi şerefine ve izzeti nefsine aykırı buldu. Zira onun zihniyetine göre anlaşma, yek diğerine eşit milletler arasında yapılırdı. Halbuki Venedik o zaman Osmanlı Devleti'ne eşit olmak şöyle dursun, onun doğrudan doğruya vesayeti altındaydı. Dolayısıyla zat-ı şahane böyle bir hükümetle anlaşma yapamazdı. Fakat ona müsaadelerde bulunabilirdi ve müsaadelerde bulundu. İşte bu müsaade kelimesi kapitülasyonlar kelimesiyle tercüme edilmiştir. Halbuki biliyorsunuz kapitülasyon kelimesi bir kale içinde kuşatılan, bütün müdafaa vasıtalarını kullandıktan sonra teslimiyet arzına mecbur olanlar hakkında kullanılan bir kelimedir. İşte böyle bir kelimeyi padişahların müsaadesini tercüme ederken kullanmış bulundular. Bu ufak tafsilatı iki noktadan tekrar edeyim. Millet hayati vasıtaları ile iştigalden yasaklı olarak diyar diyar dolaştırılıyor ve bu yeni diyarlar halkı birçok istisnalara, birçok imtiyazlara sahip olarak çalışıyordu. Yani fatihler asli unsuru peşine takarak kılıçla fetihler yaparken, kılıç sallarken, zaptolunan memleketler ahalisi kazandıkları istisnalar, imtiyazlarla sabana yapışıyorlar, toprak üzerinde çalışıyorlardı. Arkadaşlar, kılıç ile fetihler yapanlar, sabanla fetihler yapanlara mağlup olmaya ve neticede mevkiyi terk etmeye mecburdurlar. Nitekim Osmanlı saltanatı da böyle olmuştur. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Rumlar sabanlarına yapışmışlar, mevcudiyetlerini muhafaza etmişler, kuvvetlenmişler. Bizim milletimiz de böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olmasından ötürü bir gün onlara karşı mağlup olmuştur. Bu bir hakikattir ki tarihin her devrinde ve cihanın her yerinde aynen vaki olmuştur. Mesela Fransızlar Kanada'da kılıç sallarken oraya İngiliz çiftçisi girmiştir. Bu medeni sabanda kılıç mücadelesine nihayet muzaffer olan sabandır. Alkışlar. Ve Kanada'ya sahip oldu. Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur. Nihayet kılıcı kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkum olur. Lakin saman kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip olur. Alkışlar. Efendiler, Osmanlı fatihleri, hakanları, istilacıları asli unsur ile beraber sahanın önünde mağlup olup ricata başladıktan sonra asıl felaketlerin büyüğü başladı. Sırf padişahın bir ihsanı olarak yabancılara bahşedilmiş olan ve özel lütuf olarak memleket dahilindeki gayrimüslim unsurlara verilmiş olan her şey kazanılmış haklar kabul edildi. Fakat yabancılar yalnız bu hakları muhafaza ile de yetinmediler. Belki her gün onları biraz daha arttırmak için çareler aradılar ve buldular. Dahili unsurlar muhafazaya muktedir oldukları dahili teşkilatlarına dayanarak, haricin daima teşvikine ve özendirmelerine ve yardımına sığınarak, devletin ve asli unsurun imhasıyla siyasi bir mevcudiyet kazanmak için çalışmaktan geri durmadılar. Yabancılar bir taraftan dahili unsurları teşvik ediyorlardı, diğer taraftan da kendileri müdahale ediyorlar ve her müdahalede yine devlet ve milletin aleyhine olmak üzere yeni yeni bir takım imtiyazlar, haklar alıyorlardı. Bu devamlı takibat altında zaten fakir düşmüş olan ana yurtla asli unsur devlete verebilecek parayı güç tedarik ediyordu. Halbuki tacidarlar, saraylar, babı aliler mutlaka debdebeye, gösterişe sahip olabilmek için, onu devam ettirebilmek, zevk ve ihtiraslarını temin edebilmek için her ne pahasına olursa olsun bu parayı tedarik etmek çaresine girişmişlerdir. O çarelerde borçlanmalar oldu. O kadar çok borçlanmalar yapıyorlardı, o kadar fena şartlar dahilinde borçlanmalar yapılıyordu ki bunların faizlerini de ödemek mümkün olamadı. En nihayet bir gün Osmanlı Devleti'nin iflasına hükmettiler. Maliye işleri hemen kontrol altına alınmış ve başımıza düyun-u umumiye belası çökmüş bulunuyordu. Efendiler, milletin içine düştüğü bu hazin halin, bu sefaletin sebeplerini arayacak olursak doğrudan doğruya devlet kavramında buluyoruz. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti şahsi saltanat ve en son 5-10 sene zarfında meşruti saltanat esasına dayanarak idareyi hükümet ediyordu. Arkadaşlar, şahsi saltanatta her hususa tacidarların arzusu, iradesi ve emeli hakimdir. Söz konusu olan yalnız odur. Milletin emelleri, arzuları, ihtiyaçları söz konusu olmaktan çok uzaktır. Bütün millet emellerinden ve iradelerinden yoksun kalmış bulunuyordu. Çünkü tacidarlar kendilerini Allah tarafından gönderilmiş bir şahsiyet farz ederlerdi. Bir de tacidarların etrafını alan menfaatperestler vardı. Onlar da padişahların zihniyetleriyle zihniyetlenirler ve padişahın bu zihniyetini, bu arzusunu semavi bir gerek ve Kur'an'ın bir gereği gibi herkese telkin ederler. Bu gayet koyu ve sürekli telkinler karşısında hakikaten bir gün bütün halk bu arzu ve iradelerin yapılması lazım gelen ve kayıtsız şartsız icap eden semavi iradeler gibi olduğuna kani olurlardı. Böyle irade ve hakimiyetten yoksun kalmaya rıza gösteren bir milletin akıbeti elbette felakettir, elbette musibettir. Arkadaşlar, son durduğum noktada artık Osmanlı Devleti hakikatte ve fiilen bağımsızlıktan mahrum bir hale getirilmişti. Hakikaten bir devlet ki kendi tebaasına koyduğu bir vergiyi yabancılara koyamaz, gümrük muamelelerini, vergilerini memleketin ve milletin ihtiyaçlarına göre tanzim etmekten yasaklıdır ve bir devlet ki fazla olarak yabancılar üzerinde yargı hakkını tatbikten mahrumdur, böyle bir devlete bit tabi bağımsız denilemez. Devletin ve milletin hayatına vuku bulan müdahaleler yalnız bu kadar değil, daha fazlaydı. Doğrudan doğruya milletin hayati ihtiyaçlarından olan, mesela şimendifer yapmak için, mesela fabrika yapmak için, mesela her şey yapmak için devlet serbest değildi. Mutlaka müdahale vardı. Dolayısıyla hayatını teminden men ettirilen bir devlet bağımsız olabilir mi? Arz ettiğim gibi hakikatte devlet bağımsızlığını çoktan kaybetmişti ve Osmanlı ülkesi yabancıların serbest bir sömürgesinden başka bir şey değildi. Ve Osmanlı halkı içindeki Türk milleti de tamamen esir bir vaziyete getirilmişti. Bu netice arz ettiğim gibi milletin kendi iradesine ve kendi hakimiyetine sahip bulunamamasından ve bu irade ve hakimiyetin şunun bunun elinde kullanıla gelmiş olmasından ileri geliyor. O halde katiyetle diyebiliriz ki biz milli bir devir yaşamıyorduk ve milli bir tarihe sahip bulunmuyorduk. Mesela Osmanlı tarihi baştan nihayetine kadar hakanların, padişahların, şahısların, en nihayet zümrelerin hal ve hareketini kaydeden bir destandan başka bir şey değildir. Mazinin, asırların elimize tarih diye uzattığı kitabın mahiyeti bundan ibarettir. Arkadaşlar, milletin hakimiyetine sahip olmaması yüzünden dahil olduğu harbi umumiden, kıymetli evlatlarımızdan meydana gelen kahraman ordularımızın Galicia'da, Romanya ve Makedonya'da, Kafkas dağlarında, Sina çöllerinde uğradığı zahmetleri hatırlatmaya lüzum görülecek kadar çok zaman geçmemiştir. Ve en nihayet bu harbi umuminin uğursuz neticesi de hepinizin malumudur. Bilhassa Mondros mütarekesiyle açılan mütareke devrinin manzarası bir an için tekrar düşünmüş olursanız göreceksiniz ki baştan nihayete kadar bir dağılma manzarasından başka bir şey değildi. Devletler her türlü insani ve medeni anlaşmalardan ve hukuktan ayrılarak memleketimizin en kıymetli ve en verimli yerlerini çiğnediler. İzmir'i, Bursa'yı, Eskişehir'i, ta Sakarya'ya kadar sonra bütün Anadolu ve havalisini ve Trakya'yı, İstanbul'u, en aziz yerlerimizi çiğnediler. Fakat düşmanların bu hareket tarzından daha acı ve feci ve daha çok teessüf edilecek olan bir nokta varsa, o da bu memleketin asırlarca başında bulunan ve bu milletin irade ve hakimiyetini kullanan insanların dahi düşman saflarına geçmiş olmasıdır. Kahrolsunlar sesleri. Ve arkadaşlar, biliyorsunuz bu düşmanlar, yani dahili düşmanlar, harici düşmanların yapmadığı ve yapmaya muktedir olamayacağı kötü ve feci fiilleri ve harekatı yapmakta tereddüt göstermemişlerdir. Harici düşman kuvvetleri saydığım aziz vatan topraklarında bulunurken padişahın iradesiyle çıkarttığı fetvalarla ve hilafet ordularıyla bu masum millet şurada burada doğru yoldan saptırılıyor ve kandırılıyordu. Hakikaten vatanımızın şurasında burasında isyanlar başlamıştı. Zaten çoktan beri manen ve fiilen bağımsızlığından mahrum edilmiş olan Osmanlı Devleti'nin bitişine muvaffakiyet hasıl olmuştu. Osmanlı Devleti tamamen çökmüştü. Fakat düşmanlarımız aynı zamanda Osmanlı Devleti'ni kuran Türk milletinin de asli unsurun da bu memleketin hakiki halkının da mahvolduğunu ve çöktüğünü zannettiler. İşte bunda çok aldandılar. Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti gibi çok devletler kurmuş olan Türk milleti mahvolamaz ve mahvolmamıştır. Şiddetli alkışlar. Bilakis hayatına vurulan bu darbelerden harici düşmanların ve dahili düşmanların bu acı ve nefret edilecek darbelerinden birdenbire bütün teyakkuzların, bütün uyanışlarını takındı ve hayatının şerefini, namusunu kurtarmak için büyük bir azimle başını kaldırdı. Birlikte ve dayanışma içinde ortaya atıldı. Alkışlar.